Ayrım 58.
Dinle Trifon Borisiç. Şimdi en önemli olanı söyle. O nasıl, ne yapıyor? Biraz önce geldi zaten, beraber oturuyorlar. Neşesi yerinde mi, gülüyor mu? Pek değil, keyifsiz bile. Delikanlının saçlarını tarıyordu. Lehli subayın mı? Delikanlı falan değil lehli, subay da değil. Hayır efendim, onun değil. Miyusov'un akrabası olan delikanlıdan söz ediyorum. Bir türlü anımsayamıyorum adını. Kalganov mu? Evet evet, Kalganov. Pekala, düşüneyim biraz. Kağıt oynuyorlar mı? Oynadılar ama bıraktılar. Çay içtiler. Memur içki istedi. Dur Trifon Borisiç, dur canım, düşüneyim biraz. Şimdi en önemli soruma yanıt ver. Çingene yok mu? Hiç çingene kalmadı Dimitri Fyodorovich. Valilik kovdu hepsini. Ama Rojdestvenskaya'da dümbelek, keman çalan Yahudiler var. Haber salarsak hemen gelirler. Adam yolla gelsinler diye bağırdı Mitya. O zamanki gibi kızları da kaldıralım gene. Başta Maria'yı, Stepanida'yı, Arina'yı unutmamalı. Koro'ya 200 ruble var. Bu kadar paraya çoktan uyuduklarına bakmaz, bütün köyü ayağa dikebilirim sana. Ama Dimitri Fyodorovich, buranın köylüleri böylesine iltifata değer mi? Ya kızları? Böylesine kaba, aşağılık heriflere ne diye para yediriyorsun? Sigara içecek adamlar mıdır bizim buranın köylüleri? Oysa sen sigara da verdin onlara. Haydut herifler pis pis kokarlar. Kızların da bitsiz olanı yoktur. Kendi kızlarımı kaldırırım sana. Hem o kadar da çok vermezsin. Gerçi daha yeni yattılar ama tekmeyle uyandırırım onları, sana şarkı söyletirim. O gün köylülere şampanya bile içirmiştiniz. Ah! Trifon Borisiç yapmacık acıyordu Mitya'ya. O zaman yarım düzine şampanyasını saklamış, masanın altında bulduğu bir 100 rubleliği gizlice almış, avucunun içine saklamıştı. Anımsıyor musun Trifon Borisiç? Geçen sefer birkaç binin hakkından gelmiştim burada. Evet efendim, nasıl anımsamam? 3000 ruble bırakmıştınız. Bu sefer de aynı şey olacak. Görüyor musun? Cebinden kağıt para destesini çıkarmış, han sahibinin burnuna sokmuştu. Şimdi beni iyi dinle. İçki, yiyecek, börekler, şekerler bir saat sonra burada olacak. Gelir gelmez hepsini yukarı aldırt. Andrei'nin elindeki sandığı da hemen çıkarsınlar oraya, açıp herkese şampanya versinler. Kızlar gelmeden olmaz, hele Maria kesin gelmeli. Arabaya döndü, minderin altından tabanca kutusunu aldı. Andrei, gel paranı al. İşte beni buraya getirmenin ücreti 50 ruble, bu 50 ruble de bahşiş. Hizmetinin, beni sevmenin karşılığı. Karamazov efendini unutma. Andrei kararsızlık içindeydi. Korkuyorum efendim. 5 ruble verin yeter. Daha fazlasını almam. Trifon Borisiç gördü. Aptalca ettiğim sözü bağışlayın. Mitya yukarıdan aşağı süzdü onu. Neden korkuyorsun? Keyfin bilir. Arabacıya doğru 5 ruble fırlatıp al öyleyse diye bağırdı. Trifon Borisiç, şimdi öyle bir yere götür beni ki onlar beni görmeden ben onları görebileyim. Neredeler? Mavi odada mı? Trifon Borisiç endişeyle baktı Mitya'ya ama söyleneni hemen yaptı. Sessizce hole götürdü onu. Kendisi konukların bulunduğu odaya bitişik, büyük birinci odaya girdi. Kandili dışarı çıkardı. Sonra gürültü çıkarmamaya çalışarak içeridekileri onlara gözükmeden görebileceği karanlık bir köşeye yerleştirdi Mitya'yı. Ama Mitya uzun süre gözetleyemedi. Grushenka'yı görür görmez kalbi duracakmış gibi çarpmaya başlamış, gözleri kararmıştı. Masanın yanındaki koltukta yan oturuyordu Grushenka. Hemen yanında kanepede yakışıklı bir genç olan Kalganov vardı. Grushenka gülümseyerek delikanlının elini tutuyordu. Beriki ise ona bakmadan masada Grushenka'nın tam karşısında oturan Maksimov'a yüksek sesle bir şeyler anlatıyordu. Maksimov bir şeye pek gülüyordu. Kanepede o oturuyordu. Hemen yanında duvarın dibindeki sandalyede de başka bir yabancı vardı. kanepede yayılarak oturan yabancı pipo içiyordu. İlk bakışta orta boylu, ablak yüzlü göründü Mitya'ya bu adam. Bir şeye kızmıştı sanki. Öteki yabancı ise pek uzun boylu görünmüştü ona. Başka bir şey göremedi. Soluğu kesildi. Daha duramadı, elindeki kutuyu komodinin üzerine koydu. Her yanı taş kesilmiş gibi mavi odaya, konuşanlara doğru yürüdü. Onu en önce gören Grushenka dehşet içinde ''Ay!'' diye bir çığlık attı. 7. Bırakılmayan ilk göz ağrısı. Mitya geniş, çabuk adımlarla masanın yanına geldi. Yüksek sesle, adeta bağırarak ama kekeliyordu, başladı. ''Baylar, ben şöyle bir uğradım, korkmayın.'' Oturduğu koltukta Kalganov'a doğru eğilip koluna sıkı sıkı yapışan Grushenka'ya döndü birden. ''Şöyle bir uğradım ben. Ben de yolcuyum. Bir gece kalacağım. Baylar, bir yolcunun sabaha kadar yanınızda kalmasına izin verir misiniz? Yalnızca sabaha kadar. İlk ve son kez. Bu odada kalabilir miyim?'' Son sözlerini kanepede oturan pipolu şişman adama bakarak söylemişti. Adam kendini beğenmiş bir tavırla piposunu çıkardı ağzından, sert bir sesle ''Burada özel bir toplantıdayız Pane'' dedi. Dipnot, Pane, lehçe beyefendi. ''Başka odalar da var.'' Birden Kalganov atıldı. ''Aa, kimi görüyoruz? Buyurun Dimitri Fyodorovich, oturun lütfen, hoş geldiniz.'' Mitya masanın üzerinden elini delikanlıya uzatarak içten neşeli bir sesle ''Hoş bulduk sevgili, değerli dostum'' dedi. ''Her zaman saygım vardır size.'' Kalganov gülümsedi. ''Ay, çok sıktınız, parmaklarımı kıracaktınız neredeyse.'' Grushenka ürkek ürkek gülümseyerek ''Her zaman öyle sıkar insanın elini'' dedi. Mitya'nın gözlerinin içine merakla, endişeyle bakmış, onun bir çılgınlık yapmak niyetinde olmadığını hemen anlamıştı. Bu neşelendirmişti Grushenka'yı. Mitya'nın görünümünde onu son derece şaşırtan bir şey vardı. Onun böyle bir anda içeri böylesine soğukkanlı girebileceğini, böyle konuşabileceğini hiç ummuyordu. Toprak sahibi Maksimov da soldan tatlı bir sesle atıldı. ''Hoş geldiniz efendim.'' Mitya ona da koştu. ''Hoş bulduk, siz de buradasınız demek. Bilseniz ne sevindim buna.'' Sonra gene pipo içen Polonyalı'ya döndü. Besbelli odada en önemli kişi olarak onu görüyordu. ''Baylar, baylar, ben uçarcasına geldim buraya. Son günümü, son saatlerimi bu odada, gönlümün sultanına tapındığım bu odada geçirmek istedim.'' Birden yükseltti sesini. ''Bağışlayın beni Pane.'' ''Buraya gelirken kendi kendime söz verdim. Aklınıza kötü bir şey gelmesin, son gecemdir bu benim. İçelim Pane, şimdi getirecekler içkilerimizi.'' Nedense birden para destesini çıkardı cebinden. ''Şunları da getirdim, izninizle Pane. Müzik istiyor canım. Gürültü, eğlence olsun istiyorum.'' ''Bir solucan, hiçbir şeye yaramayan bir solucan yok olacak yeryüzünden.'' Son gecemde bu mutlu olayı kutlayacağım. Tıkanacak gibi oluyordu. Çok şeyler söylemek istiyordu ama bir takım garip haykırışlar çıkıyordu ağzından. Polonyalı sakin sakin bir Mitya'nın yüzüne, bir elindeki paralara, bir Grushenka'ya bakıyordu. Şaşırmıştı. ''Kraliçem izin verirse'' diye başladı. Ama Grushenka kesti sözünü birden. ''Ne kraliçemi?'' ''Kraliçem demek istiyorsunuz sanırım. Konuşmanıza gülmemek için zor tutuyorum kendimi. Otur Mitya. Ne diyorsun, anlat bakalım. Lütfen korkutma, gözdağı verme bana. Korkutmayacaksın değil mi? Korkutmazsan sevindirirsin beni.'' Mitya kollarını birden havaya kaldırıp ''Ben mi korkutacakmışım? Ah, geçin yanımdan, başınızı çevirip bakmadan geçin, engel olmayacağım size.'' Birdenbire hiç kimsenin, kendisinin de beklemediği bir biçimde sandalyenin üzerine attı kendini. Başını duvardan yana çevirip sandalyenin arkalığını iki eliyle sıkı sıkı kavrayarak ağlamaya başladı. Grushenka sitem dolu bir sesle ''Hadi hadi artık, şimdi ne oluyorsun?'' dedi. Bana geldiği zaman da hep böyle yapardı. Birden konuşmaya başlardı ama hiçbir şey anlayamazdım söylediklerinden. Bir keresinde gene böyle ağlamıştı. Ne ayıp, niçin ağlıyorsun? Sözcüklerin üzerine öfkeyle basa basa esrarlı bir tavırla ekledi. Ağlamaya bir neden olsa bari. Mitya sandalyenin üzerinde döndü, birden gülümsedi. Her zamanki donuk, kesik kesik gülümsemesi değildi bu. Sinirli, sessiz, uzun uzun gülümsemişti. Ağlamıyorum ben, ağlamıyorum. Neyse canım, boş verin, hepinize selam. Grushenka yatıştırmaya çalışıyordu onu. Gene mi? Hadi neşelen artık, neşelen. Geldiğine sevindim Mitya, duydun mu, sevindim, hem de çok. Herkese söylüyormuş gibi ama sözlerini özellikle kanepede oturanın duymasını istediği belliydi. Onun burada aramızda kalmasını istiyorum diye ekledi. İstiyorum, istiyorum. Gözleri birden parladı. O giderse ben de durmam, onunla giderim. Polonyalı Grushenka'nın elini kibar bir tavırla öptükten sonra ''Sultanımın her sözü benim için yasadır'' dedi. Gülümseyerek Mitya'ya döndü. ''Sayın paneler'' diyebildi. Herkes gülümsedi. Grushenka sinirli bir sesle ''Aman tanrım'' dedi. ''Gene başlayacak sandım. Bak Mitya, bir daha fırlama öyle yerinden. Şampanya getirmekle çok iyi etmişsin. Ben de içeceğim. Oysa likörden nefret ederim. En çok da senin gelmene sevindim. Sıkıntıdan patlıyordum. Gene alem yapmaya mı geldin? Şu paraları cebine koysana. Nereden buldun bu kadar parayı?'' Paraları hala elinde tutan Mitya mahcup bir tavırla aceleyle cebine soktu onları. Özellikle Polonyalıların gözü paralardaydı hep. Mitya'nın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bu sırada han sahibi bir tepside açık bir şampanya şişesiyle birkaç kadeh getirdi. Mitya şişeyi kaptı ama öylesine kendinde değildi ki elindeki şişeyi ne yapacağını hemen unutuvermişti. Kalganov aldı şişeyi, kadehleri doldurdu. Mitya han sahibine ''Bir şişe daha getir, bir şişe daha'' diye bağırdı. Birlikte içmeye öylesine heyecanlı çağırdığı Polonyalıyla kadeh tokuşturmayı bile unutup, hiç kimseyi beklemeden bir dikişte kadehindeki içkinin tümünü içti. Yüzü bir anda değişti. Odaya girdiği anda yüzünü kaplayan heyecanlı, acıklı anlatımın yerini çocuksu bir anlatım aldı. Bir anda uslanmış, yatışmıştı sanki. Odadakilerin yüzlerine çekingen bir sevinçle bakıyor, ikide bir sinirli sinirli gülüyordu. Önce kovulup sonra yeniden içeri alınan, okşanan suçlu bir köpeğin duruşu vardı onda. Her şeyi unutmuştu sanki. Herkesin yüzüne heyecanla, çocuksu bir gülümsemeyle bakıyordu. Grushenka'ya her bakışında gülümsüyordu. Sandalyesini onun koltuğuna iyice yanaştırmıştı. Nasıl birer insan olduklarını düşünmemekle birlikte iki Polonyalıyı da göz ucuyla incelemişti. Kanepede oturan pane mağrur duruşuyla, Polonyalı aksanıyla, özellikle piposuyla pek etkilemişti onu. ''Pipo içiyor, iyi ediyor doğrusu'' diye geçirdi içinden. Neredeyse kırklık Polonyalının şiş yüzü, son derece küçük burnuyla, burnunun hemen altındaki boyalı, yüzüne küstah bir görünüm veren ip incecik bıyıkları, Mitya'da herhangi bir ilgi uyandırmamıştı henüz. Hatta adamın Sibirya'da yaptırdığı, şakakları öne doğru pek biçimsiz taranmış, kötü peruğu bile Mitya'yı şaşırtmamıştı. Keyifli keyifli çevresine bakarken, ''Bu da böyle bir peruk işte'' diye geçiriyordu içinden. ''Böyle kullanılıyor'' demek. Odadakileri küstah bir tavırla süzen, konuşmaları sessiz bir hafifseme ile dinleyen, görünüşte kanepede oturan Polonyalı'dan çok, daha genç öteki Polonyalı da yalnızca boyunun kanepede oturan Polonyalı'ya oranla çok uzun olmasıyla çekmişti Mitya'nın dikkatini. ''Ayağa kalkarsa 2 metreyi bulur herifin boyu'' diye geçirdi içinden. Ayrıca bu uzun boylu Polonyalı'nın kanepede oturan Pipolu'nun dostu, adamın koruyucusu olduğunu, onun emrinde çalıştığını da geçirdi aklından. Ne var ki bütün bunlardan da hoşlanıyordu Mitya. Küçük köpeğin hoşlanmadığı şey yoktu. Grushenka'nın tavırlarından, üstü kapalı birkaç sözünden bir şey anlamamıştı. Heyecandan yüreği çarparak anladığı bir şey vardı. Grushenka'nın ona iyi davrandığı, onu bağışladığı, yanına oturttuğu. İçkisini yudumladığını görünce sevinçten kendinden geçmişti. Odadakilerin sessizliği birden şaşırtmıştı onu sanki. Meraklı gözlerle bakınıyordu. Gülen bakışı şöyle söylüyordu sanki. ''Niçin böyle sessiz oturuyoruz? Niçin bir şeyler söylemiyorsunuz baylar?'' Kalganov onun bakışlarındaki bu soruyu anlamış gibi Maksimov'u göstererek ''Onun uydurduğu yalanlara gülüyorduk.'' dedi. Mitya gözlerini Kalganov'a dikti, sonra Maksimov'a baktı. Neye sevinmişse birden donuk, kesik kesik gülümsemesi belirdi dudaklarında. ''Uydurduğu yalanlara mı? Ha, ha!'' ''Evet, düşünün bir kez, 1820 yıllarında süvarilerimizin toptan Polonyalı kadınlarla evlendiklerini söylüyor. Korkunç bir saçma değil mi?'' Mitya artık iyice coşmuştu. ''Polonyalı kadınlarla ha?'' Kalganov, Mitya'nın Grushenka'ya beslediği duyguların da, Polonyalı'nın durumunun da pekala farkındaydı ya, pek ilgilendiği yoktu bütün bunlarla. Daha çok Maksimov'la ilgileniyordu. Maksimov'la öyle uğramışlardı hana. Polonyalılarla da ilk kez burada karşılaşmıştı. Grushenka'yı tanıyordu, hatta bir kez birisiyle ziyaretine gitmişti. Grushenka o zaman pek yüz vermemişti ona. Ama burada tatlı tatlı bakıyordu delikanlıya. Mitya gelmeden okşamıştı bile onu. Ama Kalganov pek ilgilenmemişti bununla. Şık giyimli, beyaz yüzü pek sevimli, gür kumral saçlı, 20 yaşlarında bir gençti. Açık mavi gözlerinde bir zeka parıltısı vardı. Delikanlı kimi zaman pek çocukça konuşur, bakardı. Bunun kendisi de farkındaydı, hiç sıkılmazdı bu huyundan. Ama gene de gözlerinde yaşına göre çok daha ağırbaşlı, derin bir anlatım olurdu bazen. Her zaman yumuşak başlıydı ama aslında tuhaf, kaprisli bir insandı. Arada bir yüzüne durgun, inatçı bir anlatım gelirdi. Yüzünüze bakar, dinlerdi sizi ama o anda bambaşka şeyler düşünüyordur sanki. Kah durgunlaşır, kah incir çekirdeğini doldurmayacak bir şey için birden coşardı. Sözcükleri tembel tembel uzatarak ama son derece içten bir tavırla sürdürdü konuşmasını. Düşünün bir kere, 4 gündür yanımda taşıyorum onu. Unutmamışsınızdır, hani kardeşiniz arabadan aşağı atmıştı onu. O zaman pek ilgilendirmişti beni bu davranışı, alıp köye götürdüm. Ama iyice saçmalamaya başladı, sıkılıyorum artık, geri götürüyorum. Pipolu Polonyalı Maksimov'a döndü. Pane ömründe bir Polonyalı kadının yüzünü görmemiştir dedi. Olmayacak şeyler anlatıyor. Pipolu Polonyalı'nın Rusçası aslında hiç de fena değildi. Rusça sözcükleri lehçeye uydurup değiştirerek konuşuyor, dilini bile bile bozuyordu. Maksimov sırıttı. Ben de bir Polonyalı kadınla evliydim. Hemen Kalganov atıldı. Siz de süvari miydiniz? Durmadan süvarilerden dem vuruyordunuz. Demek süvariydiniz. Konuşulanları dikkatle dinleyen, soru dolu bakışlarını, kim bilir ne duyacağını umarak konuşan adama yönelten Mitya, ''Öyle mi?'' diye aykırdı. ''Süvariydi demek.'' ''Ha ha ha ha.'' Maksimov'a döndü. ''Hayır efendim, anlatayım size. Polonyalı küçük hanımlardan söz ediyordum. Çok güzeldirler doğrusu, yürek dayanmaz. Bizim mızraklı süvarilerle ne güzel mazurka oynuyorlardı. Kızlar mazurkadan sonra hemen kucağına atlardı bizimkilerin. Kedi gibi. Beyaz, pamuk gibi bir kedi.'' Kızın anası babası görür ses çıkarmazdı. Gençleri kendi hallerine bırakırlardı. Delikanlı da devrisi sabah gider kızı isterdi. Evet isterdi ki ki ki. Sandalyede oturan uzun boylu Polonyalı üst üste attığı ayaklarını değiştirerek pan laydak diye homurdandı. Dipnot, aşağılık adam. Mitya'nın gözü adamın boyalı, kalın tabanı çamurlu, kocaman ayakkabısına takıldı. İki Polonyalı da gelişi güzel giyinmişlerdi. Grushenka sinirlendi birden. Neden laydak oluyormuş bakalım? Ağzından çıkanı kulağı duymuyor bu adamın. Pipolu Polonyalı Grushenka'ya, Sayın Agrippina dedi. Panelle Histan'da kibar kızları değil, ayak takımından yosmaları görmüş. Sandalyede oturan uzun boylu Polonyalı küçümser bir tavırla belli öyle olduğu dedi. Grushenka iyice kızmıştı. Al sana bir daha. Bırakın da konuşsun. Kendi aralarında konuşuyorlar, siz ne karışıyorsunuz? Eğlendiriyorlar bizi. Peruklu Polonyalı Grushenka'ya uzun uzun baktı. Benim karıştığım yok hanımefendi dedi. Gururlu bir tavırla susup gene piposunu çekmeye başladı. Kalganov ortada pek önemli bir sorun varmış gibi yeniden heyecanlandı. Evet evet doğru söylüyor. Polonya'ya gittiği falan yok Maksimov'un. Gitmediğine göre de atıyor demektir. Polonya'da evlenmediniz zaten değil mi? Hayır, Smolensk'de evlendim. Ama karımı, annesi, teyzesi ve yetişkin bir oğlu olan bir akrabası kadınla birlikte bir mızraklı süvari getirdi. Hem de Polonya'nın ta göbeğinden. Sonra bana bıraktı onu. Bizim orada teğmendi. Çok iyi bir delikanlıydı. Önce kendi evlenmek istedi onunla ama kızın topal olduğu anlaşılınca vazgeçti. Kalganov yüksek sesle, "Demek topal bir kızla evlendiniz?" diye sordu. Evet, topal bir kızla. Aldattılar beni, sakladılar öyle olduğunu. Kızın yürürken mahsus hopladığını sandım. Hep hopluya hopluya yürüyordu çünkü neşesinden öyle yapıyor sandım. Kalganov çocuksu bir sesle, "Sizinle evleneceği için neşeliydi sandınız değil mi?" diye bağırdı. Evet efendim, oysa hiç de öyle değilmiş meğer. Evlendiğimiz günün akşamı itiraf etti, pek duygulu bir dille özür diledi. Çocukken bir su birikintisinin üzerinden atlarken bacağını sakatlamış ki. Kalganov katıla katıla gülüyordu. Neredeyse kanepeden yere yuvarlanacaktı. Grushenka da gülüyordu. Mitya mutluydu. Kalganov Mitya'ya dönerek yüksek sesle, "Bakın doğruyu söylüyor artık," dedi. "Yalan değil bu son söylediği. Hem biliyor musunuz iki kez evlenmiş bu anlattığı birinci karısı. İkinci karısı ise bırakmış kaçmış onu. Hala da hayattaymış. Biliyor muydunuz bütün bunları?" Mitya yüzünde büyük bir şaşkınlık Maksimov'a döndü. "Öyle mi?" Maksimov alçak gönüllü doğruladı. "Evet efendim, bırakıp kaçtı beni. Bu da geldi başıma. Bir mösyö ile. İşin kötüsü önce köyceğizimi kendi üzerine yaptırtmıştı. Sen okumuş adamsın, aç kalmazsın," dedi. Sonra da yüzüstü bırakıp gitti. Saygıdeğer bir piskopos bir gün, "İlk karın topaldı, ikincisinin ise ayakları yere değmiyor," demişti. Kalganov coşmuştu. "Dinleyin, dinleyin. Şu anda yalan söylüyorsa, çok yalan söyler, bizi eğlendirmek, neşelendirmek için yapıyordur bunu. Alçakça bir şey sayılamaz bu, değil mi? Biliyor musunuz, bazen seviyorum onu. Çok alçaktır ama doğal bir alçaklığı var, ne dersiniz? İnsanlar bir çıkar uğruna alçaklık ederler. Oysa o ortada bir neden yokken, içinden gelerek yapıyor bunu. Düşünün bir kez, dün yol boyunca Gogol'ün Ölü Canlar'da ondan söz ettiğini iddia etti durdu.